Ayrım 22.
Kral ve oğlu sadece Tot'un hizmetkarları olan katiplerin ve bilginlerin girebildiği tapınağın salonlarını hayranlıkla seyrettiler ve Tanrı'ya dualarını ettiler. Kaa, benim araştırmam burada sona eriyor dedi. Tot'un kitabını bulabildin mi? Uzun bir süre bu kitabın bir tapınağın kütüphanesinde saklı duran eski bir metin olduğunu sandım. Ama sonunda tapınaklarımızdaki taşların her birinin yaşantımıza anlam kazandırmak için bilgi tanrısı tarafından kaleme alınan bu kitabın bir harfini simgelediğini anladım. Tot mesajını her heykelde ve her hiyeroglifte aktarmıştı. Bize düşen bu mesajın parçalarını tıpkı Osiris'in dağılmış olan vücudunu toplayan Isis gibi zihnimizde bir araya getirmektir. Bütün ülkemiz baba, gökyüzünün yansıması olan büyük bir tapınaktır ve Firavun'a düşen de bu kitabı her zaman açık tutup Tot'un mesajını gönül gözlerimizin çözmesini sağlamaktır. Hiçbir ozan, hatta Homeros bile Ramses'in bu bilgece sözleri dinlerken duyduğu sevinç ve gururu anlatabilecek kelimeleri bulamazdı. 58. Basit olmakla birlikte teknisyen Hefat'ın planı korkunç derecede etkili olabilirdi. Bekletme havuzlarında tutulan suları zamanından önce salıvermek ve hatayı idareye, öncelikle de kanalların gözetmeni sıfatıyla gerekli belgenin üzerine mührünü basan Kaha'ya yüklemek. Hefat'ın gönderdiği sahte evrakın doğruluğuna inanıp tuzağa düşen eyalet başkanları, bekletme havuzlarını boşaltsalar bile bölgeleri için gerekli suyu sağlayacak başka rezervler olduğunu düşünüyorlardı. Üst üste yapılan hatalar sonunda gerçek ortaya çıktığı zaman iş işten geçmiş olacaktı. Tarlalar için yeterli su kalmayacak, ürün elde etme umudu sıfıra inecekti. Kaan'ın ötesinde Ramses de suçlanacaktı. O zaman Nariş ile Fenikeli tüccarlar duruma müdahale edecek ve Mısır'ın ihtiyacı olan tarım ürünlerini aşırı bir fiyata satmayı teklif edeceklerdi. Hazine onların koşullarını kabul etmek zorunda kalacak ve yaşlı Firavun toplumsal kargaşalıklara kapılıp gidecekti. Bu sırada Hefat ticari işlemlerden çok kazanç sağlayacaktı. Şayet durum elverişli olursa vezirin yerine geçecekti. Aksi takdirde yaptığı servetle Fenike'ye yerleşecekti. Sıra yapılması gereken sonuncu formaliteye gelmişti. Kağadan mührünü basmasını istemek. Hefat başrahiple karşılaşmak zorunda bile kalmayacaktı. Bu işi başrahibin emrindeki sekreteri halledecekti. Sekreter teknisyeni hararetle karşıladı. Şansınız var, başrahip burada ve sizi memnuniyetle kabul edecek. Hefat karşı çıktı. Bu gerekli değil, onu rahatsız etmek istemezdim. Rica ederim, beni izleyin. Tedirginleşen Hefat, panter derisinden yapılmış bir tunik giymiş olan Kıhan'ın papirüsleri incelediği kütüphaneye buyur edildi. Sizinle karşılaştığım için çok memnun oldum Hefat. Bu benim için büyük bir onur prens, ama araştırmanızı kesmek istemezdim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Basit bir idari düzenleme, bana belgeyi gösterin. Kıhan'ın sesinin tonu ciddi ve otoriterdi. Başrahip, Hefat'ın sandığının aksine hiç de dalgın bir adama benzemiyordu. Kıhan, bu dikkatli bir incelemeyi gerektiren alışılmamış bir teklif dedi. Teknisyenin damarlarındaki kan dondu. Tam tersine prensim, bu sadece sulamayı kolaylaştırmak için uygulanan standart bir yöntem, başka bir şey değil. Çok alçak gönüllüsünüz. Bu konuda bir fikir yürütebilecek bilgiye sahip olmadığım için bu belgeyi yetkili bir kişiye ileteceğim. Hefat, başka bir uzman diye düşündü. Yüreğine su serpilmişti. Hiyerarşideki yüksek mevkini kullanarak bu uzmanı ikna etmek için zorluk çekmeyecekti. Kaha, İşte teklifiniz hakkındaki değerlendirmeyi yapacak olan kişi dedi. İnce ketenden yapılmış bol kollu bir tunik giymiş olan Ramses, bileklerine lacivert taşından işlenmiş yaban ördeği motifleri olan ünlü altın bileziklerini takmıştı. Firavun'un bakışları Hefat'ın yüreğini delip geçti ve teknisyenin geri geri giderek papirüs yüklü raflara çarpmasına neden oldu. Ramses, sahip olduğun bilginin ülkeni yıkmaya yeteceğini sanarak büyük bir yanılgıya düştün dedi. Açgözlülüğün insanı kör ve sağır eden çaresiz bir hastalık olduğunu bilmiyor musun? Bir devlet görevlisi olarak Mısır'ı beceriksiz kimselerin yönettiğini düşünmen aptalca bir hataydı. Majeste, sizden beni bağışlama... Hiç çeneni yorma Hefat. Sen bağışlanmaya layık değilsin. Senin bu tutumunda Şenar'ın etkisini görüyorum. İnsanı Maat'a ihanet etmeye sürükleyip yok eden o alçaklık sende de var. Senin geleceğin artık yargıçların elinde. Sıkı bir soruşturma sayesinde ülkeyi gerçek bir tehlikeden kurtaran Ameni olmuştu. Kral onu ödüllendirmek isterdi ama bu işi onu incitmeden nasıl yapacaktı? Sonunda ikisi arasındaki anlamlı bir bakış, Ameni'nin takdir edildiğini anlaması için yeterli olmuştu. Kralın özel sekreteri artık çalışmalarına dönebilirdi. Mevsimler ve günler gayet sade ve mutlu bir biçimde geçiyordu. Büyük Ramses, 54. hükümdarlık yılının baharında, başhekim Neferet'in önerilerine ters düşen bir karar aldı. 9. yeniden doğma törenleriyle dinçliğini kazanmış olan hükümdar, Mısır'ın kırlarını ve köylerini dolaşma arzusunu duymuştu. Mayıs ayıyla birlikte kralın romatizmalarını iyi gelen aşırı sıcaklar bastırdı. Bu dönem hasat zamanıydı. Köylüler ellerinde ahşap saplı oraklarla olgun başakların sapını çok yukarıdan biçiyorlardı. Sonra başaklar demetler halinde toplanıyor ve güçleri bitip tükenmeyen eşeklerle çekilerek harman yerine götürülüyordu. Saman yığınlarının oluşturulması için becerikli ellere ihtiyaç vardı. Ucu kesik bir piramit biçiminde oluşturulan bu yığınlar yılın büyük bir bölümünde bozulmadan durmak zorundaydı. Saman yığınlarını sağlamlaştırmak için içlerine iki uzun direk konuyordu. Firavun bir köye girer girmez köyün eşrafı hemen başak ve çiçeklerle donatılmış bir sunak masasını sergiliyordu. Hükümdar sonra bir çardağın altına oturuyor ve şikayetleri dinliyordu. Katipler not alıyor ve yolculuk sırasında yazılan raporları okumak isteyen ameliye gönderiyorlardı. Kral tarımın genel olarak iyi durumda olduğunu gördü. Bazı sıkıntılar olsa da bunlar halledilmeyecek gibi değildi. Şikayetçiler oldukça uysaldı, bir tek hariç. Beni Hassan'daki bir çiftçinin şiddeti Firavun'un mahiyetindekileri şaşkına çevirmişti. Çiftçi, bütün günlerimi topraklarımı işlemekle geçiriyorum diye sızlandı. Geceleri tarım aletlerimi onarıyorum. Hep kaçmak isteyen hayvanlarımın peşinden koşuyorum. Ve sonra vergi memuru gelip beni hırpalıyor, soyup soğana çeviriyor. Vahşi kuşları andıran ordusuyla bana hırsız muamelesi yapıyor. İstediği vergiyi ödeyecek durumda olmadığım için beni dövüyor. Ve karımla çocuklarımı tutukluyor. Bu durumda nasıl mutlu olabilirim? Herkes Ramses'in sert bir tepki göstermesinden korktu. Ama kral soğukkanlılığını yitirmedi. Daha başka eleştiriler de yapmak istiyor musun? Köylü şaşırdı. Hayır majeste, hayır. Senin yakınlarından biri katip değil mi? Adam sıkıntısını gizleyemedi. Evet ama... O sana öteki meslekleri kötüleyerek kendi mesleğini göklere çıkarma konusundaki klasik metni öğretmiş. Bütün katiplik okullarında öğretilen bu metni çok güzel ezbere okudun. Şimdi söyle bakalım, bana anlattığın bütün sıkıntıları gerçekten çekiyor musun? Hala kaçan ve başkalarının topraklarına giren hayvanların var. Bu da sorun yaratıyor tabii. Şayet komşularınla dostça anlaşmayı başaramazsan köyün yargıcına başvur. Az da olsa adaletsizliği asla kabul etme. Böylece ülkeyi yönetebilmesi için Firavun'a yardım etmiş olacaksın. Ramses tahıl depolarını denetledi ve tahıl ölçücülerine titiz olmaları için emir verdi. Sonra Amon tapınağına ait büyük bir tahıl ambarını doldurmaya başlayarak Karnak'taki hasat bayramının açılışını yaptı. Rahiplerle ulu kişiler iki ülkenin efendisinin ileri yaşına rağmen kendinden emin ve güçlü olduğunu fark ettiler. Baş rahip Baken tapınağın yanındaki verimli araziden geçip iskeleye doğru giden yolda ünlü konuğuna eşlik etti. Bir ara yorgunluk hisseden Ramses iskemleyle taşınmayı kabul etti. Arkadaşlarıyla birlikte çalışacak yerde bir söğüt ağacının altında uyuklayan tembel işçiyi ilk gören Baken oldu. Başrahip kralın uyuyan adamı fark etmeyeceğini umuyordu. Ama Ramses'in gözü hala keskindi. Baken, bu kusur cezalandırılacak dedi. Bu kez bağışlayıcı ol. Bütün Mısır'a söğüt ağacı diktiren ben değil miyim? Bu adam size ne borçlu olduğunu hiç bilemeyecek majeste. Ben de bazen onun gibi bir ağacın altında uyumak ve görevimin ağırlığını unutmak ihtiyacını duyuyorum. İskeleye yaklaştıkları zaman kral taşıyıcıları iskemleyi indirmelerini emretti. Baken kaygılandı. Majeste, neden yürümek istiyorsunuz? Şu ilerideki küçük tapınağa bak. Harabe haline gelmiş. Dişi kobra yılanı ile simgelenen hasat tanrıçasının tapınağı zamanın ve kayıtsızlığın hışmına uğramıştı. Yerlerinden oynamış taşların arasında yabani otlar türemişti. Ramses, işte bağışlanmayacak bir hata dedi. Bu tapınağı restore ettirip büyüt Baken. Kapısı taştan olsun ve içerisinde Karnak heykel tıraşlarının yapacağı bir tanrıça heykeli olsun. Mısır'ı biçimlendiren tanrılardır. En mütevazi görünümlerinde bile onları ihmal etmeyelim. İki ülkenin efendisiyle Amon'un baş rahibi topladıkları kır çiçeklerini tanrıçanın kasasına saygı belirtisi olarak tapınağın dip tarafına koydular. Gökyüzünde bir şahin süzülerek halkalar çizdi. 59. Ramses dönüş yolunda eski imparatorluk anıtlarının restorasyon programını tamamlayan ve Apis boğalarının yeraltı tapınağına ek süslemeler yaptıran oğlu Kıha ile görüşmek için Memphis'te mola verdi. İskelede güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş ve zarif bir kadın olan başhekim kralı karşıladı. Sağlığınız nasıl majeste? Biraz yorgunluk hissediyorum ve sırtımda ağrılar var ama gövdem direniyor. Siz pek iyi görünmüyorsunuz Neferet. Kıha çok hasta. Yani demek istediğiniz... Bildim fakat tedavi edemeyeceğim bir hastalık. Oğlunuzun kalbi iflas etmiş. İlaçlar etkili olmuyor. Şimdi nerede? Pıtah Tapınağı'nın kütüphanesinde. Uzun süreden beri incelediği metinlerin arasında. Kral hemen Kıha'nın yanına gitti. 60 yaşına yaklaşmış olan başrahibin sert hatlı ve ciddi yüzü daha sakin bir ifadeye kavuşmuştu. Mavi gözlerinde hayatı boyunca kendini öteki dünyaya hazırlayan bir insanın iç huzuru parlıyordu. Yüzünde hiçbir endişe belirtisi yoktu. Majeste! Yola çıkmadan önce sizi görmeyi çok umut ediyordum. Firavun oğlunun elini tuttu. Firavun bu naçiz kulunun efendisi için yararlı olan bir dost olarak yaşam dağında dinlenmesine izin versin. Çünkü bundan büyük mutluluk olamaz. Bana güzel batıya erişmem, orada yakınlarından biri olarak kalmam için izin ver. Maat'a saygı duymaya çalıştım. Bana verdiğin görevleri tamamlayarak emirlerini yerine getirdim. Kıhan'ın ciddi sesi yavaş yavaş söndü. Ramses bu sesi hiç bozulmayacak bir hazine gibi benliğinde sakladı. Kıhan'ın cenazesi Apis boğalarının yeraltı tapınağına, ilahi gücün ifadesini saklayan hayvan biçimindeki bu aziz varlıkların yanına gömüldü. Ramses mumyanın yüzünün üzerine altın bir maske koydu. Mezarına yerleştirilecek ve sonsuzluğun güzel yollarında Kıha'ya refakat edecek mobilyaları, vazoları, mücevherleri ve Ptah Tapınağı'nın zanaatkarları tarafından yaratılan birçok şaheseri bizzat seçti. Yaşlı kral beklenmedik bir metanet göstererek cenaze törenini yönetti ve oğlunun yeniden doğarak öteki dünyaya doğru yola çıkması için gözlerini ve ağzını açarken duygularına hakim oldu. Meren Ptah her an babasına yardım etmek için hazır bekliyordu. Ama Ramses hiçbir güçsüzlük göstermedi. Bununla birlikte Ameni, çocukluk arkadaşının bu yeni facia karşısında örnek bir metanet sergilemek için gerekli olan gücü benliğinin derinliklerinde aramak zorunda kaldığını hissediyordu. Kıhan'ın lahdinin kapağı yerleştirildi. Mezar mühürlendi. Yalnız başına kaldığı anda Ramses gözyaşlarını tutamadı. Ramses'in çok sevdiği sıcak ve güneşli sabahlardan biriydi. Sabah ayinlerinin yapılmasını baş rahiplerden birine bırakmıştı ve vezirle yapacağı olağan görüşme öğleye doğru gerçekleşecekti. İzdırabını unutmak için her zamanki gibi çalışacaktı ama alışık olduğu enerjisi giderek azalıyordu. Bacakları felç olmuştu ve kral kalkamıyordu. Buyurgan sesiyle baş hademeyi çağırdı. Birkaç dakika sonra Neferet hükümdarın başucundaydı. Bu kez majeste beni dinlemeniz ve dediklerimi yapmanız gerekecek. Benden çok şey istiyorsunuz Neferet. Şayet hala bir kuşkunuz varsa ben hatırlatayım. Gençliğiniz kesin olarak uçup gitti. Yaşam tarzınızı değiştirmek zorundasınız. Siz karşısına çıktığım hasımlarımın en korkuncusunuz. Sizin asıl hasmınız yaşlılık majeste. Teşhisinizi söyleyin ve benden hiçbir şeyi saklamayın. Yarından itibaren yürüyebileceksiniz ama bir baston kullanarak. Sağ kalçanızdaki eklem iltihabı nedeniyle biraz aksayacaksınız. Ağrınızı azaltmak için elimden geleni yapacağım. Ama istirahat etmek ve bundan sonra gücünüzü idareli kullanmak zorundasınız. Bazen felce andıran bir uyuşukluk hissedebilirsiniz. Şayet günde birkaç kez masaj yapılmasını kabul ederseniz bunun geçici bir durum olduğunu göreceksiniz. Bazı geceler boylu boyunca uzanmakta güçlük çekebilirsiniz. Rahatlatıcı kremler bu konuda size yardımcı olacaktır. Ve El Fayyum'da sık sık yapacağınız çamur banyoları da tedavinizin tamamlayıcısı olacaktır. Her gün tedavi mi? Beni kötürüm bir ihtiyar gibi görüyorsunuz. Size daha önce de söyledim Majesti. Artık bir delikanlı değilsiniz. Ama uysal bir hasta olursanız sağlık durumunuzun çabucak bozulmasını önlersiniz. Aşırıya kaçmadan yapılacak günlük yürüyüş ya da yüzme gibi egzersizler hareket yeteneğinizi koruyacaktır. Genel durumunuz hayatı boyunca dinlenme nedir bilmeyen bir insan için çok iyi. Neferet'in gülümsemesi Ramses'in yüreğini rahatlattı. Bu lanet yaşlılık dışında hiçbir düşman onu yenmeyi başaramamıştı. Nefertari'nin en çok sevdiği yazar olan Bilge Ptahhotep'ti aynı durumdan şikayetçi olmamış mıydı? Ama düşünülecek olursa bu Bilge özdeyişlerini yazdığı zaman 110 yaşındaydı. Bu lanet yaşlılığın biricik avantajı, yorgunluğun ne olduğu bilinmeyen ahiretin verimli topraklarında buluşmaya can attığı sevdiklerine onu yaklaştırmasıydı. Başhekim son söz olarak şunu da ekledi. Sizin en zayıf tarafınız dişleriniz. Ama sizi iltihaplanma tehlikesinden korumak için onlara sürekli olarak bakacağım. Ramses Neferet'in isteklerine razı oldu. Birkaç hafta içinde gücünün bir bölümüne kavuştu. Ama gereğinden çok savaşın ve zorluğun etkisiyle yıpranmış olan vücudunun kırılmak üzere olan bir aletten başka bir şey olmadığını anlamıştı. Bunu kabullenmesi sonuncu zaferi oldu. Göklerin büyük gücü olan Set'in tapınağında sessizlik ve karanlık içinde büyük Ramses en son kararını aldı. İki ülkenin efendisi bu kararını yasa gücünde bir kararname ile resmileştirmeden önce veziri, bakanları, yüksek mevkilerdeki devlet memurlarını ve sorumlu bir görev yüklenmiş saygın kişileri görüşmeler yapmak üzere çağırdı. Aralarında bir tek Meren Ptah yoktu. Kralın küçük oğlu Delta'nın ekonomik bilançosunu çıkarmak için kentten ayrılmıştı. Kral Mısır'ın her geçen gün daha da gelişmesini sağlayan bu erkek ve kadınlarla uzun uzun görüştü. Ramses bütün görüşmeler boyunca tuttuğu sayısız notlarla ona çok yardımcı olan Ameni'yi yanından ayırmadı. Ramses özel sekreterine çok hata yapmadın dedi. Eğer tek bir tane bulabilirsen majeste hemen bana bildir. Bu sadece memnuniyetimi belirtmek için kullandığım bir deyişti. Ameni öyle olsun diye homurdandı. Peki ama başkomutana niye böyle ipe sapa gelmez bir görev verdin? Beni bunun nedenini anlamadığına mı inandırmaya çalışıyorsun? Ramses bastonunu kullanarak Meren Ptah'la birlikte gölgeli bir yolda yavaş yavaş yürüyordu. Araştırmalarının sonucu nedir oğlum? Benden kontrol etmemi istediğin delta bölgesinin vergileri 8760 vergi mükellefi baz alınarak düzenlenmiş. Her inek sürüsü sahibinin sorumluluğunda 500 hayvan var. Bu arada 13.080 keçi çobanı, 22.430 kümes hayvanı bekçisi ve birkaç bin eşekle meşgul olan 3.920 eşekçinin sayımını yaptım. Ürün çok iyiydi. Vergi kaçırmaya çalışanların sayısı çok azdı. Sık sık olduğu gibi buradaki yerel yönetim de aşırı titiz davranıyordu. Ama onlara namuslu insanların üstüne gitmek yerine düzenbazlarla uğraşmalarının daha doğru olacağını sert bir şekilde belirttim. Delta'yı iyi tanıyorsun oğlum. Bu görev bana çok şey öğretti. Köylülerle konuşurken ülkenin yüreğinin çarptığını hissettim. Rahipleri, katipleri ve askerleri unutmuyor musun? Onlarla daha önceden de sık sık görüşüyordum. Ama bu topraklarda yaşayan sıradan erkek ve kadınlarla doğrudan ve sürekli bir ilişkim hiç olmamıştı. Bu kararname hakkında ne düşünüyorsun? Ramses Merenptah'a kendi eliyle yazılmış bir papirüsü uzattı. Oğlu kararnameyi yüksek sesle okudu. Ben Mısır Firavunu Ramses. Prens, kraliyet katibi, mührün koruyucusu ve ordunun başkomutanı Merenptah'ı iki ülkenin hükümdarlığı görevine yükseltiyorum. Merenptah bastona dayanmış olan babasına hayranlıkla baktı. Majeste! Kaderin bana daha kaç yıl bağışlayacağını bilmiyorum Merenptah. Ama seni tahta ortak etmenin zamanı geldi. Babam Seti nasıl davranmışsa ben de öyle davrandım. Ben artık yaşlı bir adamım. Sen ise önüne koyduğum son sınavı da başarıyla geçen olgun bir adamsın. Hükümdarlık etmesini, yönetmesini ve savaşmasını biliyorsun. Mısır'ın geleceğini eline al oğlum. 60. Aradan 12 yıl geçmiş ve Ramses Mısır üzerinde 67 yıl hüküm sürdükten sonra 89 yaşına gelmişti. Ramses kararnamesine uyarak ülkeyi yönetme görevini Merenptah'a bırakmıştı. Fakat kralın küçük oğlu iki ülkenin insanlar için hala iktidardaki firavun olarak kabul edilen babasına sık sık danışıyordu. Hükümdar yılın bir bölümünü Pir Ramses'te, öteki bölümünü ise Teb'de geçiriyor, sadık dostu Amini'yi yanından ayırmıyordu. Kralın özel sekreteri ilerlemiş yaşına ve sayısız ağrılarına rağmen kendi yöntemlerine uygun olarak çalışmaya devam ediyordu. Yaz geliyordu. Ramses kızı Meritamon'un bestelemiş olduğu melodileri dinledikten sonra artık konut olarak seçtiği milyonlarca yılın tapınağı yakınındaki kırda günlük yürüyüşünü yapıyordu. Bastonu şimdi onun en iyi müttefikiydi. Çünkü her attığı adım giderek güçleşiyordu. Bir yıl önce kutlanan 14. yeniden doğma töreni sırasında Ramses bütün bir geceyi Nubya'yı zengin ve mutlu bir eyalet yapan Sito ve Lotus'ta geçirmişti. Sağlam yapılı yılan oynatıcısı da onun gibi yaşlanmış ve güzel Lotus bile yılların saldırılarından nasibini almıştı. O gece ne kadar çok anı tazelenmiş, ne kadar çok coşku verici saat yaşanmıştı. Ve hiç kimse, hiçbirinin artık biçim veremeyeceği gelecekten söz etmemişti. Yolun kenarında yaşlı bir kadın fırında ekmek pişiriyordu. Taze ekmeğin kokusu kralın çok hoşuna gitti. ''Bana bir ekmek verir misin?'' Kadın gözleri iyi görmediği için kralı tanıyamadı. ''Bu yaptığım çok vefasız bir iş. Ve bu yüzden ödüllendirilmeye layık. Bu altın yüzük senin için yeterli mi?'' İhtiyar kadın peştamalının ucuyla silerek parlattığı mücevhere baktı. Bununla güzel bir ev alabilirim. Yüzüğün sende kalsın ve ekmeğimi ye. Böylesine harika şeylere sahip olan sen kimsin? Kabuğu tam kıvamında kızarmış olan bu ekmekte Ramses'e çocukluk yıllarını hatırlatan ve yaşlılığın ızdıraplarını bir an için silip götüren bir tat vardı. Yüzük sende kalsın. Sen herkesten daha iyi ekmek pişiriyorsun. Ramses günün bir ya da iki saatini bir çömlekçinin yanında geçiriyordu. Çömlekçinin ellerinin kili yoğurmasını ve ona biçim vermesini seyretmekten çok hoşlanıyordu. Zaten koç başlı tanrı da çömlekçi çarkının üzerinde dünyayı ve insanlığı her an yaratmıyor muydu? Kralla çömlekçi hiç konuşmuyorlardı. Çömlekçi çarkının musikisini birlikte dinliyor, şekilsiz bir maddenin yararlı ve güzel bir eşyaya dönüşünün esrarını sessizlik içinde yaşıyorlardı. Yaz geliyordu ve Ramses sıcağın daha az etkili olduğu başkente gitmeyi düşünüyordu. Amen'in yüksek pencerelerle iyi havalandırılan bürosundan artık hiç çıkmıyordu. Kral onu çalışma masasının başında göremeyince çok şaşırdı. Ramses'in özel sekreteri uzun meslek hayatı boyunca ilk kez kendisine günün ortasında biraz dinlenme olanağı vermekle kalmamış, çok solgun olan teninin yanma tehlikesini göze alarak güneşin altında yatıyordu. Amen'i çok üzgün bir ifadeyle ''Musa öldü'' dedi. ''Düşünü gerçekleştirdi mi?'' ''Evet Majeste.'' Halkının bundan böyle özgürce yaşayacağı vaat edilmiş toprakları buldu. Dostumuz uzun süren gayretinin sonunda amacına ulaştı. Onun içini yakan ateş, suyun cömert, balın bol olacağı bir ülkeye dönüştü. Musa, Pir Ramses'in yapımında büyük katkısı olan bir mimar, yıllarca süren göçebe hayatı sonunda imanı başarıya ulaşan bir insan ve coşkusu bir gün olsun eksilmemiş bir peygamber. Mısır'ın oğlu ve Ramses'in manevi kardeşi, düşü gerçek olan Musa. Kralın ve özel sekreterinin eşyaları hazırdı. Öğle olmadan önce kuzeye doğru yola çıkmak üzere gemiye bineceklerdi. Firavun Ameni'ye benimle gel dedi. Nereye gitmek istiyorsun? Bugün hava çok güzel değil mi? Hükümdarlığımın ikinci yılında milyonlarca yılın tapınağına diktiğim akasya ağacının altında dinlenmek istiyorum. Hükümdarın ses tonu Ameni'yi titretti. Yola çıkmak üzereyiz majeste. Gel Ameni. Milyonlarca yılın tapınağının büyük akasya ağacı güneşin altında parlıyor ve yeşil yaprakları hafif bir rüzgarla ışırdıyordu. Ramses kim bilir ne kadar akasya, ılgın ağacı, avokado ağacı, nar ağacı, söğüt ve daha birçok ağaç türü diktirmişti. Kralın sadık hayvan dostlarının varisi ihtiyar köpek gece bekçisi ağrılarını unutarak Ramses'i izledi. Akasya ağacının çiçeklerinden çıkan etkili koku ikisinin de hoşuna gitmişti. Ne o ne de efendisi çiçeklerden bal özü toplayan arıların durmak bilmeyen dansından kaygı duydular. Ramses ağacın gövdesine yaslanarak oturdu. Gece bekçisi kralın ayaklarının dibine kıvrıldı. Ameni, Batı Akasyası'nın tanrıçasının öteki dünyada ruhları karşıladığı zaman söylediği sözleri hatırlıyor musun? Bu soğuk suyu kabul et. Ölüler kentinin ayin havuzundan gelen bu kutsal su sayesinde gönlün ferah olacak ve ruhun benim gölgemde yaşayacak. Ramses, gökteki anamız bize hayat verir dedi. Firavunların ruhlarını yorulmak nedir bilmeyen ve yok olmayan yıldızların arasına yerleştiren de odur. Belki de susadınız majeste. Su almaya gidiyorum. Dur Ameni. Yorgunum dostum. Ölüm yorgunluğu bütün benliğimi sarıyor. Gerçek gücün ne olduğu konusunda konuştuklarımızı hatırlıyor musun? Sana göre gerçek güç Firavun'a aitti. Maat yasasına saygılı olması ve durmadan karanlıklarla savaşması koşuluyla sen haklıydın. Şayet bu güç zayıflayacak olursa gökyüzü ile yeryüzü arasındaki dayanışma kaybolur, insanlık şiddet ve adaletsizliğe teslim olur. Bir hükümdarlığın tarihi bir bayram gibi olmalı derdi baba. Güçlüler de zayıflar da firavunla beslenmeli. Hiçbiri ötekinin zararına ihmal edilmemeli. Bugün kadınlar keyiflerince gezip tozuyor, çocuklar gülüyor ve yaşlılar ağaçların gölgesinde dinleniyor. Seti'nin, Nefertari'nin ve uygarlığımızın yücelmesi için çalışan sadık dostlarımızın sayesinde bu ülkeyi mutlu kılmak ve doğrulukla yönetmek için gayret gösterdim. Tanrıların beni yargılama zamanı geldi artık. Hayır majeste, bizi terk etmeyin. Gece bekçisi iç çekti. Bu iç çekiş başlangıcın okyanusu kadar derin, Nil ırmağının üzerinde batan güneş kadar yumuşaktı. Gece bekçileri hanedanının sonuncu temsilcisi efendisinin ayaklarının dibinde son nefesini verdi. Yaz geliyordu ve Büyük Ramses de Batı Akasyası'nın altında sonsuzluğa göç etmişti. Ameni sağlam temellere dayanan dostluklarının sürdüğü 80 yıl boyunca cesaret edemediği bir şey yaptı. Firavun'un iki elini avuçlarının içine alıp öptü. Sonra Firavun'un özel sekreteri ve sandalet taşıyıcısı yere bağdaş kurarak oturdu ve akasya ağacından yapılmış bir tablet üzerine yepyeni bir fırçayla hieroglifler çizmeye başladı. Yaşamımın geri kalanını senin hayat hikayeni yazmaya adayacağım diye söz verdi. Bu dünyada olduğu gibi öteki dünyada da hiç kimse ışığın oğlunu unutamayacak. Kitabın sonu. 18 Nisan 2000.